Herkese merhaba, ben Kaan Erli.
Ben Günokse.
Uygulama Haber programımızın 32. bölümünde yine hem Android tarafından hem de iOS işletim sistemi için hazırlanmış olan oyun ve uygulamaları sizler için değerlendirdik ve topladık. Bu bölümümüzde sizler için aktaracağız. İlk konumuz iOS tarafındaki artık harika mı desem, efsane mi desem, muhteşem mi desem bilmiyorum ama bir boks oyunu Real Boxing iOS için sonunda çıkışını yaptı.
Evet, Real Boxing çok ilginç bir uygulama. Oyun. Çünkü bir kere ilk önce her şey bir yana bir görsel
şov veriyor.
Evet, görsel şov veriyor ama ondan da ziyade motion kontrol var.
Evet.
Yani siz kamerasını açarak, siz kendiniz boks yaparak, evet, cihazınızın ön kamerasını açarak kendinizi silüete yerleştirdikten sonra boks yapabiliyorsunuz.
Abi. Evet, bir nevi aslında bu sistem Microsoft'un Xbox 360 konsolunun Kinect aparatı gibi bir aksesuarı gibi bir kullanım sunuyor. Dediğin gibi cihazın ön kamerasını açıyor ve ekranda küçük bir kare çıkıyor karşımıza. Biz de oraya oturup kendimizi yerleştirdikten sonra tabii bir tutorial bölümü var. Hı-hı. Hani böyle bam gün pataküte yapılabilecek bir şey değil çünkü ki tutorial bölümü de ciddi anlamda yorucu bir süreç geçirdiği insanlara.
Yani zaten hani Kinect'te biliyorsunuz herkes yoruluyor. Her dakika yoruluyorsunuz. Bir de boks olunca daha da kötü bir şey.
Yani. Kesinlikle yani o ilk denemelerimde falan hani nefes nefese kaldım ve ama işin güzeli dövüşü kazandıktan sonraki ya da adamı yere yığdıktan sonra o geri işte hakem sayıyor ya ona kadar. Hı hı. O aradaki süreç çok eğlenceli geçiyor. İşte hadi gel bakalım kalk kalk falan filan değişik şeyler yapılabiliyor. Oyunun bu tarafının dışında bir de grafik tarafı var tabii. Yani. Çok üst düzey yani böyle konsol kalitesini aratmayacak kadar kaliteli grafikleri var oyunun.
Tabii biraz burada yönden biraz şanslılar çünkü sadece hani ekranda boks maçında İki tane karakter var.
Yani ve hareket etmiyorlar. Sadece belli bir mesafe yakınlıkları
evet, çok
var.
Çok da büyük bir hareket de söz konusu değil. Böyle olunca tabii sonuna kadar açmışlar.
Grafikleri avanmışlar ve parlatılmış. Yani böyle çok parlak görünüyor grafikler. Belki biraz evet, ışıklandırma konusunda biraz fazla abartmışlar. Hani bu da bir göz yanılgısı yaşatıyor olabilir de diyebiliriz ama oyunun bu hareket algılayıcısı kontrol dışında tabii dokunmatik ekranı kullanıyoruz. Çok aktif bir etkin bir şekilde kullanabiliyoruz. Tabii oyunun müzikler tarafına değinecek olsak müzikler de çok kaliteli.
Yani evet, oyun güzel bir oyun. Hı hı. Baktığın zaman hani kontrolleri yönde bazı zamanlar sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Fakat hani bildiğiniz boks oyunları sistemini kullanıyor dokunmatik ekranlardaki. İşte ne taraftan ne tarafa doğru yumruk atmak istiyorsunuz, o yönde bir hareket yapıyorsunuz.
Ya da yukarı, aşağıdan yukarıya işte uppercut falan filan yani, vurabiliyoruz.
Evet, mesela işte açıktan vurmak istiyorsunuz, sağdan sola doğru bir vuruş.
Bir swipe hareketi, işte kaydırma hareketi yapabiliyoruz. Oyun özellikle hareket algılayıcı kısmıyla beni çok böyle şey yaptı, hani beğenimi kazandı diyebilirim ama tabii ciddi anlamda yorucu. Tabii ona alıştıktan sonraki süreçte de dokunmatik ekranı ne kadar kullanabilirsiniz bilmiyorum ama şöyle bir durum da var. Kamerayı kullandığınızda yere düştükten sonraki kalkma süreci hem komik olabiliyor hem de zor olabiliyor. Yani kalkamayabilirsiniz de.
Yani ilk defa çıkan bir şey yani. Daha öncesinde benim bildiğim yok. Motion control yani Kinect'in bir versiyonu geldi. Aa. Demek ki artık Kinect bu kadar her yere yayılacaklar.
Kesinlikle yani iPad tarafında, iOS tarafında bu tarz yani gelişimleri göreceğiz gibi düşünüyorum ben de. Real Boxing'in ardından çok böyle çok eğlenceli, değişik bir oyununla devam edeceğiz. Oyunumuzun adı Funky Smugglers. Hı hı.
Burada yapmanız gereken şey şu. Havaalanının güvenliğini kontrol ediyorsunuz. Burada çeşitli işte radar X-ray'den geçiyorlar insanlar. Hı hı. Röntgen'den geçiyorlar. Ve oradan geçen insanların hani böyle havaalanına sokmaması, uçağa sokmaması gereken malzemeler var. Onları yakalıyorsunuz tek tek. Hani hepsini mesela arka arkaya yakalarsanız combo yapıyorsunuz.
Evet, bir zincir oluşturuluyor.
Evet. Eğer mesela işte tek tek de yakalayabilirsiniz isterseniz. Böyle değişik bir şey. Mesela yeşillere dokunmadan kırmızıya dokunmaya çalışıyorsunuz. İşte yavaş yavaş bölümler ilerliyor. Müziği çok
müzikleri harika. Kesinlikle
yani
harika.
Sizi direkt havaya sokuyor. Onun dışında işte grafikleri, karakterler çok değişik.
Değişik. Çok renkli süper olmuşlar.
Fakat hani tek bir oyun modu var. Hani oynuyorsunuz. İlerledikçe şey oluyor ama mesela diyelim ki öldünüz hani yine aynı karakterlerle tekrar baştan başlıyorsunuz. Öyle bazı ayar sorunları
evet,
var.
Evet biraz hani negatif yanları var oyunun fakat şöyle bir şey de var. Mesela X-ray tarama cihazına birden fazla insan giriyor.
Arka arkaya deli
gibi. Arka arkaya böyle 3 tane 4 tane mesela teyze giriyor. Teyzenin böyle çantasında Uzi var böyle hani. Hani böyle çok mantıksız yani. Ne bileyim böyle büyük şapka takmış adam. Balta koymuş şapkası dışına falan hani böyle çok değişik şeyler var. Combo şeklinde hani sırayla birine basıp tutup diğerlerini sürüklediğiniz zaman, diğer kırmızı eşyalara sürüklediğiniz zaman dediğin gibi bir zincir oluşuyor. Bunun dışında oyun içinde çeşitli achievement'lar var. Hani böyle mini quest'ler var. Mesela diyor ki bir tane nesneyi tut, ötekini fırlat, ikisini aynı anda düşür ya da 5 kere bunu yap gibi. Oyun içinde ayrıca çeşitli bonuslar var. Zamanı hızlandıran ve yavaşlandıran, yavaşlatan çeşitli bonus içerikler de var. Bu da oyuna eğlence katmış. Hızlandırdığımız zaman müzik de hızlanıyor. yavaşlattığımız zaman oyunun akışını müzik de yavaşlıyor. Hani böyle çok güzel bir uyum içine sokmuşlar oyunu. Oyun hem Android tarafında var hem de iOS tarafında var. Real Boxing'i biraz önce söyledik ama sadece iOS tarafında vardı. Bunu da belirtelim. Fungi Smugglers da Android ve iOS tarafında. Yani böyle kullanıcıların beğenisine sunulmuş çok kaliteli, yani eğlenceli bir oyun diyebiliriz.
Güzel grafikti bu oyun. Yani normalde
çizimler oldukça güzel. Bu iki oyunun ardından şimdi hatırlar mısın? Eskiden böyle bir databank furyası vardı. Evet. İşte o problemi çözer, bunu çözer, şunu çözer, yani bilmem ne.
Bir sürü tuşu vardı.
Binlerce tuşu vardı ve o kadar küçüktü ki o tuşlar. Hani işlem yapmak için böyle bir önce tuşlara bir odaklanmak
her
gerekiyordu.
Her şey için bir tuş vardı.
Evet, her şey için. Bu o iki oyunun ardından tanıtacağımız uygulama Wolfram Alpha adlı çok sıra dışı bir uygulama aslında. Ve hani artık databankları aslında akıllı cihazların olmazsa olmazı olabilecek bir niteliğe sokmuş bir uygulama.
Wolfram Alpha ne derseniz bir kere Google'un gitmek istediği yer diyebiliriz size. Neden diyeceksiniz? Çünkü insanlar artık bazı arama sonuçlarında direkt sonuçları görmek istiyorlar. Yani mesela diyelim ki siz bir bilgi istediniz, bir ülkeyle alakalı bilgi istediniz veya herhangi birisiyle alakalı bilgi istediniz. Ne istiyorsunuz? Açılan web sayfalarından birisine tıklıyorsunuz arama motorunda, ona gidiyorsunuz. Ama Wolfram Alpha bunu yapmıyor. Size direkt kendi veri tabanındaki inanılmaz detaylı içeriklerden sonuçlar gösteriyor ve baktığınız zaman harbiden
yani tam bir databank
şaşırtıcı derecede başarılı
ve şeyler. İşin ilginci şu, hani bizle birlikte çalışan mesela Ender olsun, Mustafa olsun, bunlar hani eğitim hayatları boyunca matematikti, integraldi, fizikti falan, bu tarz şeylerle okudukları bölüm itibariyle çok fazla işi dışlı olmuş insanlarda ve bunların ilk merak ettiği şey şu olmuştu. İntegral çözüyor mu? Fizik çözüyor mu? Bilmem ne çözüyor mu? Çözüyor. Evet. Hani bunu net bir şekilde söyleyelim. Yani ben hani matematik eğitimi ya da olmadığı için, dil çıkışlı olduğum için çok bilgim yok bu konuda ama arkadaşlarımın söyledikleri kadarıyla hani kusursuz bir işleyişi varmış, bir çözüm sistematiği varmış.
Aynen, yani mesela Google'a da artık biliyorsunuz çarpma, bölme, bilmem ne işlemleri yazdığınız zaman çözüyor. Yani Wolfram Alpha da integral çözüyor. Belki Google da çözüyordur da ben fark etmemişim.
Ya en azından bu uygulama kendi veri tabanı altında, matematika denilen bir sistemin altından
çözüyor. Tabii oraya gönderiyor. Bunları. Evet. Yani mesela matematika zaten çok ünlü bir program. O programın sonuçlarını size veriyor. Yani bana sorarsanız hani Wolfram Alpha mutlaka hani mobil cihazlarda olması gereken
bir program. Kesinlikle olması gereken program ve ilginç bir eklentisi var kamera tarafında. Hani yaklaşık 2 liralık bir eklenti
$1.
1.79 TL, hani aşağı yukarı 2 lira diyelim buna. Bu eklentiyle birlikte uygulamaya kamera kullanımını da aktif hale getiriyoruz. Bu da mesela ne yapıyor? Bir fotoğraf çektiğiniz zaman fotoğraf üstünde çok hızlı bir şekilde düzenleme yaptırabiliyor, analiz yaptırabiliyor. Mesela fotoğraftaki hangi rengin hangi ne kadar yüzdelik diliminde ne kadar kullanıldığı gibi çok değişik detaylarda karşınıza çıkabiliyor. Ayrıca Wolfram Alpha'nın bir güzel yanında kendine has bir klavyesi var. Hani dedik ya bir sürü tuş vardı falan filan. Bu uygulamayı çalıştırdığınız zaman...
Bu kadar
zaman,
matematik işlemini çözmesi için.
Evet, kesinlikle. Bu kadar uygulamayı çalıştırdığınız zaman tabii iki işletim sistemindeki de standart klavyeler yetersiz olacağı için kendi klavyesini de gömmüşler içine.
Yani
çok çok değişik
olmuş. Yani
mutlaka
siz bir bakın. Hani indirin. Deneyin. Ondan sonra büyük ihtimalle kullanmaya başlayacaksınız. Çünkü şöyle bir durumu gerçekleşiyor. Google da zaten buna gidiyor demiştim. Siz arama motorlarından bir şey ettik de ondan sonra var oradan bak sonucunu. Artık yavaş yavaş ne yazık ki geride kalıyor.
Evet, bu süreçler
arama motorlarının kendisi basit sonuçları, özet detayları verebiliyor ama Wolfram bununla aşırı kaçmış. Mesela çok. Türkiye'de yaratın, bakın neler çıkacak.
Evet, yani kesinlikle. Devamında sizden bekliyoruz diyelim. Artık yorumlarınızla bize eşlik edersiniz bu konuda. Bu uygulamanın ardından iOS tarafında böyle çok güzel yine. Aslında bu hafta baktım da hani listede hiç böyle çok sıkıcı veya şu beğenmez, bu tarzı hitap etmez diyeceğimiz oyunlar yok. Sırada Verticus diye bir oyun var. Evet. Hani Vertical'dan geliyor da diyebiliriz aslında.
Tam olarak adı Stanley Lee's Verticus diye geçiyor. Bu Stanley Lee kim diye bir soranlar olabilir. Stanley Lee Spider-Man'in yapımcısı, yani çizeri, karakteri oluşturan kişi aynı zamanda. Bu arkadaş nasıl olduysa böyle değişik bir bilim kurgu tarzında bir konseptiyle bir oyunda yer alıyor şu anda. Herhalde karakteri oluşturdu, çizimleri oluşturdu diye söyleyeyim size. Oyunda baktığın zaman çok değişik bir oyun. İşte dünyanın ortasının merkezine çeşitli bir ne olduğu belirsiz.
Bir patlama, bir şey
yani
olacak.
Ne olduğu belirsiz bir saldırı gerçekleşiyor. Hı-hı. İşte oraya bir tane bomba koyuyorlar. Bomba koyup bomba gibi bir işlem yapıyorlarmış. Dünya patlayacakmış. Siz de acilen o dünyanın çekirdeğine yolculuk yapacak bir arkadaşı canlandırıyorsunuz.
Tabii aracımız da yok.
Yok. Hızlıca olay yerine varıyorsunuz. Gökyüzünden hızlıca bırakırlar sizi. Aynen. Gökyüzünden bırakırlar sizi. Siz bulutları aşıyorsunuz. Bulutlardaki engelleri aşıyorsunuz. Şehre iniyorsunuz. Şehirdeki engelleri aşıyorsunuz. Yere giriyorsunuz. Yerin altındaki engelleri aşıyorsunuz. Dünyanın çekirdeğine varıyorsunuz. Oradaki engelleri aşıyorsunuz. Hani kurtarabilirsiniz, dünyayı kurtarıyorsunuz.
Aslında burada fakat bir bakıma da böyle bir sonsuz iniş.
Sonsuz düşüş.
Sonsuz
oyunu.
Düşüş artık böyle her şeyin başına bir endless tabiri gelecek.
Oyunda en sonunda kurtarabiliyorsun yani. Hı-hı. Öyle bir şey var. Yani sonsuzda değil en nihayetinde. Oyunu, ama sonsuz gibi geliyor.
Evet, sonsuz gibi geliyor ve hatta şöyle bir şey denebilir. Hani Red Bull sponsorluğunda bir 39 bin metreden bir atlayış yapılmıştı ya. Hani bu atlayışı siz geride bırakacaksınız diyebiliriz evet. Bu oyunda bitti. Çünkü hakikaten bitmek bilmeyen bir izlenim oluşturuyor bu iniş sırasında.
Ama yani mesela ben ilk önce oyuna çok şey yaklaşmıştım hani önyargılı yaklaşmıştım. Çünkü baktığın zaman bir düşüş oyunu bir nevi işte daha önceden benzer oyunlar oynamıştım. Hı-hı. Çok zevk vermemiştim.
Falling Fret tarzı. Hem evet. Çizgisel olarak da çok hı-hı. Benzemiyordu ama konsept aynıydı aşağı yukarı.
Fakat buradaki düşüş gerçekten size düşüyormuş izlenim veriyor. Yani öyle bir havaya giriyorsunuz. Öyle bir ortam hissediyorsunuz kendinizi. Hareketleri, işte karakterinizin dönüşleri, İşte hızlanması, yavaşlaması, çarpması falan. Her şeyi ortam falan. Baktığınız zaman bence çok üst kalitede.
Evet. Grafik anlamında da oyun çok kaliteli zaten. Ve iniş sırasında sadece boş inmiyoruz. Böyle altınlar topluyoruz. İnişimizi engelleyecek şeylerden kaçıyoruz.
Mayınlar var.
Mayınlardan, duvarlardan kaçıyoruz. Lazerlerden kaçıyoruz.
Zamanla kendimizi güçlendiriyoruz mesela.
Evet. Ve hani
kalkan alıyoruz.
Saldırı yapabiliyoruz. Önümüzdeki barikatı aşabilmek için. Çok değişik bir oyun olmuş. Eğlenceli de bir oyun. Hı-hı. Aslında değişik demişken Vertex'in ardından anlatacağımız Girls Like Robots değişikliğin ötesine çıkmış bir oyunda diyebiliriz.
Evet. Benim en çok sevdiğim şeylerden birisi herhalde dokunmatik ekranlardaki bulmaca oyunları.
Mini oyun
gibi. Yani mini oyunlar veya bulmaca oyunları diyeyimse. Çünkü bu oyunları oynamak hem zevkte, dokunmatik ekrana çok uygun yapıldılar. Hem sizi stres etmiyorlar.
Yorucu değil.
Yorucu değil ve baktığın zaman eğer güzel bir şekilde sunulmuşsa da size süper oluyor. Hı hı. Girls Like Robots yani kızlar robotlardan hoşlanır.
Evet çok
uygulaması ilginç. Da oyunu da tam böyle bir uygulama. İnanılmaz derecede değişik bir hı hı. sunumu var size. Böyle aslında yapmaya çalıştığı şey şu.
Bir matching sistemi gibi aslında. Evet. Bir eşleştirme sistemi gibi oluyor.
Yani çeşitli yani. Ortamlarda insanları oturtturmaya çalışıyorsunuz. Hı hı. Fakat bu insanlar işte bazıları birilerinden hoşlanıyor. Mesela kızlar robotlardan hoşlanıyor.
Nordlardan hoşlanmıyorlar.
Ha, mesela işte böyle şey ineklerden hoşlanmıyorlar diyeyim size. Ondan sonra işte inekler robotlardan hoşlanıyor. İnekler aynı zamanda köşede tek başına yalnız oturmayı seviyor falan. Falan derken böyle bir sürü karışıklık oluyor. Size belli her bölümde belli sayıda işte kız, robot falan filan veriyorsunuz. Herkesi en mutlu olacak şekilde yerleştirebilirsiniz yan yana.
Bir puanlama sistemiyle evet. Bölümü geçiyoruz.
Aynen bölümü geçmeyi başarıyorsunuz.
Ve hikaye de eklemişler oyuna aslına
hikaye
bakarsan.
Hikaye eklemişler işte otobüsten başlıyor.
Üniversiteye giden genç tipler böyle evet. Ve çizimlerle üniversitenin adı da çok eşleşiyor. Hani böyle kare kare çizmişler ya. Gittikleri üniversitenin adı da Dört Köşe Üniversitesi.
Zaten hani böyle, her şey dört köşe.
Yani. Evet her şey dört köşe dediğin gibi. Yani tipleri senin de dediğin gibi birbirlerinden en çok etkilenecekleri vaziyette oturtmaya çalışıyoruz.
Yani şöyle bir oyun. Açıkçası hani başlıyorsunuz 15-20 dakika hiç fark etmeden vakit geçiyor. O yüzden hani oldukça zevkli bir oyun. Tavsiye ederiz. Böyle tam
sesler de güzel oluyor.
Sesler de güzel. Hikaye de eklemiş olmaları hı-hı. Çok ilginç derecede başarılı.
Evet hikaye konusu çok güzel olmuş. Hani böyle bir tiyatroya gidiyorlar. Tiyatroda koltuk sayısı artıyor. Sınıfa dönüyorlar. Fizik 101 alıyorlar mesela.
Evet.
Orada sonra inekler daha çok oluyor gibi böyle.
Mesela birbirleri maç yapıyor onları izleyecek
evet, oluyorlar. Böyle birbirlerine bir şey atan tipleri izlerken yani dediğimiz gibi burada birbirleriyle en çok olumlu etkileşimi sağlayan tipleri yan yana veya işte çapraz bir şekilde oturtmak gerekiyor oyunda.
Başlangıçları çok kolay ama ilerleyen bölümlerde zorlaşıyor.
Kesinlikle zorlaşıyor çünkü bazı bölümlerde oturacağımız kişilere oturacağımız panel koydukça açılıyor genişleme konusunda.
Evet hem koydukça açılıyor hem panel artıyor yani mesela işte 5'e 5'lik 10'a 10'luk falan yerler açılıyor. Oldukça karışık.
Evet oldukça zorlaşıyor. Bu oyunun ardından bizim için, Türkler için daha doğrusu çok aktif kullanabileceğimiz bir uygulamamız var. Habertürk'ün gazete uygulaması.
Evet, Habertürk'ün gazete uygulaması. Daha önceden Hürriyet'inkini bahsetmiştik. Habertürk bunun üzerine bir şeyler koymuş açıkçası.
Bayağı bir şey koymuş diyebiliriz aslında.
Evet, yani bayağı da zevkli hale getirmiş. Habertürk'ün yaptığı şey şu olmuş. Bildiğiniz Hürriyet'in yaptığı gibi hani bütün sayfaları size full çözünürlükte gösterebiliyor. Retina ekranınızda varsa iPad'inizde mesela diyelim ki acayip bir gazete deneyimi yaşıyorsunuz. Çünkü minicik yazıları bile okuyabiliyorsunuz uzaktan. Habertürk'ün yaptığı haberlerle alakalı videoları direkt
gömmüş olmaları oraya.
Tıklayarak izleyebiliyor olmanız veya galerilere bakabiliyor olmanız. Bu da gazete deneyimini arttırıyor. Yani baktığınız zaman bugün hani gazeteden okumak yerine ya diyorsunuz ki hani boşver iPad'den bakayım da videosunda bakayım.
Tabii izleyeyim. Hem gazete gerçek gazete izlenimi verecek hem de onunla ilgili bir video içerik varsa onda bir dokunuşla izlenir hale geliyoruz.
Habertürk'ün buradaki tabii ki şeyi başarısı şuradan kaynaklanıyor. Hem televizyonu hem de gazeteyi aynı marka adında ve aynı ajansın içerisinden çıkıyor olması.
Evet, zaten burada da şöyle bir ikilem oluşuyor. Habertürk gazetesi uygulamasını iPad'de kurcalarken Android'de var mıydı? Ha vardı deyip ondan sonra Habertürk'ü sadece web sitesine ait böyle basit bir uygulamayı görünce
korkunç.
Biraz şey oldu hani gazete uygulaması değil de web sitesinin uygulaması çünkü. Hani burada da karıştırmamanız gerekiyor. Ama aşağı yukarı benzer içerikleri veriyorlar. Tabii kullanıcı deneyimi tarafında Habertürk'ün iPad için hazırlanmış gazete versiyonu çok
yani
üst
ben zaten
düzey.
Şahsen şöyle söyleyeyim size. Yani bir böyle Habertürk'ün web sitesinin işte uygulamasını pek fazla tercih etmem. Nedeni de şu yani onlar genelde internet içeriğini daha yönelik yapıyorlar. Evet. Gazete baktığın zaman ciddi haberler oluyor ana sayfasında. Kesinlikle. Ona göre siz önemli gelişmelere bakabiliyorsunuz. İç sayfalarda daha ayrıntılı haberler oluyor. Hı-hı. Yani yoksa hani bugün Habertürk veya işte MyNet'in falan sayfaları yok yeni bir hayvan keşfedildi.
Ya
yok şu modelin şu
değişik değişik manşetler değişik, ama değişik. İlgi çekmeyen şeyler. Evet. Gerçi burada bunlardan fazla bahsetmemek gerekiyor ama şöyle bir problemim var. Habertürk gazete uygulamasının özellikle iPad 3'te ekran
bazen
yüklemeleri sıkıntılı olabiliyor. iPad 2'de böyle bir şey rastlamadığını söylemiştim.
Aynen. iPad 2'de bir sorun yok. iPad 3'te ise bazen devamlı yüklüyor. Yani parça parça yüklüyor. İşte ilginç Google Maps gibi kare kare yüklüyor. O kare kare yüklerken işte bir kare kayboluyor, diğeri açılıyor, tekrar öbürü geliyor falan.
Yani yakınlaştırma, uzaklaştırma yaptığımızda da böyle problem oluşabiliyor.
Sizin yapmanız gereken şey şu, benim hani iPad 3'ten kapatıyorsunuz uygulamayı, bir daha açıyorsunuz, bu sefer sayfa düzgün yükleniyor. Böyle şeyleri karşılaşabiliyor ama bunu düzeltirler herhalde.
Yani çok da ciddi bir problem değil. Dediğim gibi bir kapatıp açma işleminden sonra ve sürekli meydana gelen
bir
problem de değil.
Tabii şöyle bir sorun var. Yani 30 günlük bedava. 30 gün boyunca Habertürk'ten hani gazeteyi izleyebiliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Ondan sonra haftalık para ödeyebiliyorsunuz. İşte aylık, yıllık falan ödemeler var. Bu şekilde de ucuz yani. Aylık 7 dolar mı ne öyle bir şeydi. Yıllık da işte 30 dolar gibi parası.
Yani bu yorumu Hürriyet için de yapmıştık aslında. Hani çıkıp markete gidip işte gazeteyi alıp eve dön, üstünü başını değiştir zahmetinden kurtulmak için hani böyle bir ücret ödenebilir. Sürekli elinin altında
fakat
olacak.
Fakat hani böyle bir sorun çıkarması da kötü. Yani para ödediğiniz bir şeydi. Sorun tabii çıkabiliyor yani. Onu
evet, bu Habertürk gazete uygulamasının ardından şimdi iOS tarafında bir süredir olup Android'e
hatta birkaç yıldır.
Evet, onu ben bir süre diye biraz işi yumuşatmaya çalıştım ama olsun. Android tarafına geçiş yapmış olan oldukça eğlenceli bir oyunumuz var. Army of Darkness Defense. Hani uzun bir karışık ismi de var aslında.
Evet, bu 1980'lerde olan bir filmin üzerine kurulmuş bir
eğlenceli
oyun.
Eğlenceli bir oyun.
Yaptığınız şey burada çok güzel. Yani siz bir karaktersiniz. Sizin hem şeyiniz var. Yumruk atarak savaşabiliyorsunuz. Hem de silahınız var. Silahınızla savaşabiliyorsunuz. Soldan işte başlıyorsunuz. Sizin saldırıyorlar sizin kalenize doğru. Kaleye doğru saldırırken siz bu karanlık güçlere karşı
engel oluyoruz.
Evet, giderek savaş yaklaşarak savaşıyoruz onlarla. İşte uzaktan ateş ediyorsunuz. Biraz kaçıyorsunuz, biraz da ateş ediyorsunuz. Soldan sağa doğru bir hareket söz konusu. Sol sağlı bir hareket söz konusu. Sizin kalenize işte zamanla kuleler ekleyebiliyorsunuz. İşte yanınıza kazandıkça, para kazandıkça askerler çıkarttırıyorsunuz.
İşte çiftçi çıkıyor var. Mızraklı asker başlıyor var. Kılıçlı asker var.
Yani okçular var, işte başka şeyler var falan. Bir sürü şey var. İşte şövalyeler falan çıkıyor ileride. Bunları tek tek upgrade ediyorsunuz. Oyun bu yönden hani oldukça zevkli bir oyun. Yani çok değişik bir savunma oyunu olmuş. Hani kule savunma gibi değil.
Biraz Garfield's Defense andırıyor.
Evet, Garfield's
hatta birebir aynısı, sadece oyun içi içerikler farklı değil.
Ama hani Garfield's bu Defense daha önceydi. Yani evet. Arm of Darkness daha önce, Garfield's Defense'dan daha önce çıkmış.
Tabii daha eski bir oyun fakat hani oynanış tarzı olarak hani kafasında bir şey canlanmayan insanlar için Garfield's Defense oynadıysa mutlaka birebir aynı bir oynanış tarzı var diyebiliriz ki gerçi oyun içi görüntülerde göreceksiniz. Oyunun grafik tarafı güzel. Hani ben grafiklerini beğendim. Yeterli. Çok fazla ağır sistem istemeyen bir oyun. Bu yüzden aşağı yukarı herkesin rahatlıkla oynayabileceğini düşünüyorum ben. Hani üst düzey bir cihazı kesinlikle gerektirmiyor diyebilirim bununla ilgili. iOS tarafında uzun zamandır vardı. Android tarafında çıkış yaptı. Ücretsiz bir şekilde de Google Play'deki yerini aldı diyelim. Ve bir Gameloft oyunu olan World at Arms'da devam edelim programımıza.
Evet. Bu oyun
bir strateji oyunu.
Yani baktığınız
yine bir free to play işte Gameloft'un tabiriyle de bir freemium konseptinde hazırlanmış bir oyun. Hı hı. Yine izometrik kamera açısında geliştirilmiş bir oyun. Ne yapıyoruz burada? Bir dünya savaşları içinde buluyoruz kendimizi. Biraz böyle Red Alert havası esinlenilmiş de yapılmış bir oyun diyebiliriz bunun için. Çeşitli barakalar kuruyoruz. Silah birimleri, hani tankları geliştiriyoruz. Bunlara upgrade'ler yapabiliyoruz. Bir savaş ekranı gerçekten çok eğlenceli olmuş. Ekranı ortadan bölmüşler savaş ekranında. İki taraf birbirine uzaktan saldırılarını yapıyor. Ve mesela düşman birliği size roket attığında bir anda Fruit Ninja havasında böyle roket havada keserek
mini oyunlarla.
Evet, mini oyunlarla roketin de gelmesini engelliyorsunuz. Yine Gameloft'un klasikleşmiş bir haliyle ücretsiz oyun. Hı hı. Aşağı yukarı da bir 100 MB'ye yakın bir data çekiyor oyunun indirilminden sonra. Yani bir Wi-Fi bağlantısını kullanmanız iyi olacaktır oyunu indirdikten sonra diyelim. Oyun içinde yine dediğimiz gibi in-app purchase sistemi var. Burada da işte çeşitli altınları veya yıldızları oyun içinde bazı işlemlerin hızlandırılma süreci için kullanılacak bazı ekstra içerikler var. Bunları parayla satın almanız gerekiyor. Yani ben oyuna para vermeyeceğim diyorsanız da yapacağınız şey şu olacak. Oyun oynayacaksınız, işleminizi devreye sokacaksınız ve kapatacaksınız oyunu. Hı hı. İşinize devam edeceksiniz. İşiniz bittiği zaman veya o süreç bittiği zaman oyun zaten diyor ki mesela baraka kurumu tamamlandı. Tank birimi çıktı. Hadi evet, artık dön oyununa.
Bildirimler
veriyor. Yani bildirimler veriyor. Oyun bu şekilde zaten kendi ilerleyişini tamamlıyor. Yani illa bir oyun için kredi satın alma sistemi olmak zorunda değil diyebiliriz bu oyun için. Ama hem grafik anlamında hem oynanış anlamında oldukça güzel bir oyun.
Bir sonraki oyunumuzun adı Wanderers'u. Sen özellikle bunu
yapıyordun. Ya çok ısrar ettim bunun olması için. Yine bir Gameloft oyunu diyelim. Hı-hı. Buradan bir giriş yapalım.
Hayvanat
bahçesi yapıyoruz burada. Hayvanat evet. bahçesini kendimiz sıfırdan oluşturuyoruz. İşte bir tane ceylanla başlıyoruz. Safari'ye çıkıp bir ceylan yakalıyoruz.
Allah'a.
Böyle jipe biniyoruz.
İşte müsait miyim ya? İzin veriyorlarmış yani.
Safari. Yani aslında burada hani kötü amaçlı olmadığı için. Çünkü şöyle bir şey, Kızılaş tarzı bir sembolü var aracın. Hani ceylanı kovalıyoruz. Seke seke çaydan geçmiyor tabii. Ceylanı kovalıyoruz burada. Yakaladıktan sonra yani ceylanı kısırdıktan sonra besliyoruz orada. Ceylan bizim bu ya da diğer hayvanlar sadece ceylan özel bir durum değil bu. Hayvanı yakalayıp besledikten sonra eğer bizim yaptığımız bu jestten hoşlanırsa bizim hemen kafesimize giriyor. Helikopter alıyor bunu, hayvanat bahçesine getiriyor, doğal ortamına yerleştiriyor. Ondan sonra oyunun içinde çeşitli şeyler çıkıyor, mini görevler çıkıyor. Diyor ki mesela iki tane fil yakala, bunları çiftleştir, yavru filleri olsun. İşte aslan yakalıyorsun, aslanları işte dört tane aslanı hayvanat bahçesinde barındır, bunları besle gibi şeyler geliyor. Sadece hayvanat bahçesiyle de geçiştirmemişler oyunu ya da hayvan yakalama kısmıyla. İşte hamburgerci açıyorsun, dondurmacı açıyorsun, bilmem ne
bunlardan. Hani
gelenleri böyle memnun etmek için. Gelenleri de besliyoruz burada, sadece hayvanları değil. Bunu yaptıktan sonra tabii para kazanıyoruz. Bu oyunda da yine in-app purchase sistemi var haliyle. Oyun zaten bedava.
Çizimler güzel sonuçta.
Oyunun çizimleri güzel, grafikleri güzel, sesleri güzel. Ve hani verilen o mini görevler, yapmanız gereken şeyler çok sıkıcı değil. Yani çok eğlenceli de değil, çok sıkıcı da değil ama şöyle bir ilginçlik var. Level sistemi yükseldikçe çeşitli alanlar açıyor. Mesela bir çöl arazisinden ormana ve buzul alanlara çıkıp oralarda hayvan yakalayabiliyoruz. Cross platform diyecektim ama melez. Melez hayvanlar üretebiliyoruz. Mesela bir unicorn oluşturabiliyoruz, yeti oluşturabiliyoruz.
Onlar ilginçmiş.
Bigfoot işte koca ayak oluşturabiliyoruz. Bunları da tabii hayvanat bahçesinde sergilediğimizde daha fazla para kazandırıyor bize. Bu oyun da bedava. Gameloft'un diğer oyunlarında olduğu gibi. Yani son dönemde çıkmış en eğlenceli oyunlardan ve vakit yani uzun uzun değil de hani böyle bir görevleri yap.
Arada bir
girip çıkma tarzında oyunlar arıyorsanız gerçekten çok eğlenceli. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum deyip değişik bir uygulamayla devam edeceğim. Rotten Friends Pro. Normal versiyonu da var gerçi. Pro versiyonu paralı.
Genelde bu tür uygulamalara yer vermiyoruz. Çünkü hani çok basit oluyor veya çok sıkıcı oluyorlar. Fakat bu uygulama güzel olmuş. Niçin diyeceksiniz? Bayağı değişik seçenekleri var ve hani eğer vakit harcarsanız arkadaşınızın resmini korkunç çirkin bir hale getirebilirsiniz.
Evet, iğrenç, çirkin bir hale getirebilirsiniz.
Böyle zombi haline dönüştürüp.
Hani yüzündeki ekşimeden bile hissettirebilirsin aslında onu.
Aynen evet. Çünkü neden diyeceksiniz? Hani oyunda resimlerde işte eklediğiniz mesela ağız falan ekliyorsunuz falan filan. Bunları perspektif verebiliyorsunuz. Boyutlarını çok rahat ayarlayabiliyorsunuz. Ondan sonra
opaklık, transparanlık kademesini ayarlayabiliyoruz.
Transparanlığı ayarlayabiliyorsunuz. Bayağı bir seçenek var. Sonra işte bunları resime oturttur diyorsunuz. O kendisi oturtturuyor.
Evet.
Ve çok da güzel hale sokuyor açıkçası.
Evet, zaten internet ortamında da harika çalışmalar var. Ben de birkaç deneme yaptım. Hani böyle çok aşırı uğraş gerektiren şeyler değil. Gerçekten çok hızlı bir şekilde bunları yapabiliyorsunuz. Tabii ilk denemelerinizle bir ay sonraki denemeleriniz bir olmayacağı için hani burada bir oyuna da bir sabır süreci vermek gerekiyor. Oyun şey ya yani uygulama aslında bir bakıma da oyun gibi çünkü arayüzü falan da böyle bir oyun havası veriyor işte böyle kanlı bir oda, karanlık, kasvetli bir odada başla diye bir butona basıyorsun. Oradan kamerayı açıyor veya galeriden istediğiniz bir fotoğrafın üstüne ekleme yapabiliyorsunuz. Çok güzel. Hem free versiyonu var hem de pro versiyonu var. Pro versiyonunda yaptığınız ekleme ve montaj işlemlerinde daha fazla seçenek veriyor. Mesela doğru. Kaşı, gözü, burnu falan filan çok fazla opsiyonlar sunuyor. Bunları ekleyebiliyorsunuz. Kaydettiğiniz fotoğrafları doğrudan Facebook'ta profil fotoğrafı yapma olayı da var. Hani güzel. Hiç böyle sağa sola yüklemeden doğrudan Facebook'a atıp profil fotoğrafı da yapabiliyorsunuz ya da paylaşabiliyorsunuz. Çok değişik bir uygulama olmuş. Ücretsiz tarafını tavsiye edelim. Çok beğenirseniz veya çok keyif alırsanız ücretli versiyonunda geçiş yapabilirsiniz ama çok da gerekli değil benim kanımca. İstiyorsan hemen çok sıra dışı, Narrate. Harika bir uygulamayla, Narrate adlı uygulamaya devam edelim.
Aynen. Yani bu Narrate uygulaması herhalde bu tür cihazlardan, yani akıllı cihazlardaki kitap veya işte çizgi roman uygulama deneyimimizi değiştirecek kadar mükemmel bir teknoloji barındırıyor. Ve ileriki içerisindeki içeriklerin de inşallah daha da artacağını umuyoruz. Uygulama şu şekilde çalışıyor. Siz bunu yüklüyorsunuz. Ondan sonra içerisinde çeşitli seriler var. Yani mesela dizi gibi diyeyim size.
Belgeseller
olabiliyor.
Çizgi roman.
Çizgi romanlar olabiliyor. Kitaplar olabiliyor. Fakat bu kitaplar hem etkileşimli, hem sesli, hem görselli. Çizgi romanlar sesli, müzikli. Böyle çeşitli animasyonlarla gidiyor. Mesela flash animasyonlar gibi sırayla. İşte bir yerden bir şey çıkıyor. Öbür taraftan konuşma kutucukları yavaş yavaş çıkıyor.
Ve arka plandaki dekor görüntülerde dediğin gibi bir etkileşim var. Mesela hareket ışığı kapatıp açabiliyorsun, hareket edebiliyorsun. Bastığın zaman ses çıkartabiliyor.
Evet. Yani bu kitap uygulaması yani mesela okuduğunuz şeyleri veya yaşadığınız şeyleri, izlediğiniz çizgi roman bile olsun veya belgesel olsun çok ilginç derecede etkileşimli hale getiriyor. Yani bu yapımcılara bu tür benzer uygulamalar biliyorsunuz hep çıkıyor. Hani. Ama hepsi tek tek çıkıyor. Narrate gibi bir platformda çıkarsa eğer mesela
çok daha tutacaktır.
Evet. Hem çıkması kolaylaşıyor hem de baktığın zaman çok etkileşimli hale geliyor.
Ya şeye baktığımızda hani çekimlerden önce de son bir Narrate'e baktığımızda ben özellikle fotoğrafçılık ilgimden dolayı orada bir fotoğrafçılık tarihiyle ilgili bir hemen kısa bir belgesele bakmıştık. Burada ilk fotoğrafın yapılışındaki hani mesela 8 saatlik süreçte hani 8 saatte bu çıktı diyor. Siz basıyorsunuz diyor ki ekrana basık tutun. Normalde 8 saat şey hani bize 10 saniyede o fotoğrafı oluşturuyor. Bakın diyor eskiden yavaş bu kadardı. Yavaş. Artık bu kadar. Hani daha da hızlı bir hale getirebiliyoruz diyor. İlerliyorsunuz. İlerlediğiniz yerlerde çok daha farklı içerikler çıkıyor. Girdiğiniz, okuduğunuz kategoriyle alakalı. Ve tamamen interaktif oluşuyor. Hani böyle elinizde böyle bir kitap gibi alıp boş boş okumak yerine ya da yani boş boş değil sadece ona bakıp okumak yerine.
Sadece okumak için zaten e-booklar var.
Kesinlikle. Ve bunun yerine size yaptığı şey şu. İncelediğiniz içerikle tamamen bütünleşmenizi sağlıyor. Gerçekten çok etkileyici bir uygulama olmuş.
Sadece yani uygulama içinde uygulama gibi.
Kesinlikle. Sadece şimdi iOS tarafında var. Yani Android tarafına da çıkmasını bekleyelim.
Mutlaka gelmesi gerekiyor.
Kesinlikle gelmesi gerekiyor diyelim. Bu Narrate'in ardından da Outfight adlı değişik bir oyunumuz var. Android tarafında var bu oyunumuz.
Oyun belki bilenler vardır. Galcon'a benziyor.
Android tarafında da Galaxy vardı benzeri.
Evet ama onun taklidi aslında. Tabii. Ben hala çıkmamış o da bir ilginç Galcon Android'e. Çünkü Steam'de bile var Galcon. Düşün yani PC'ye çıkmış durumda. Bu yaptığınız şey Galcon'da gezegenlerden gezegenleri işgal yapıyordunuz.
Burada da kabile gibi.
Evet,
kabileler arası böyle kulübelerden işte
kulelerden
kulelere askerlerimiz gönderiyoruz. Galcon'u bilenler zaten hemen anlayacaktır oyunun nasıl oynandığını. Mavi ve kırmızı renkli askeri birlikler var. Bunlar böyle biraz uzaylıya benzeyen tipler. Hani böyle çok insan gibi de değiller aslında ama insana da benziyor, uzaylıya da benziyorlar. Değişik bir şey bunlar işte. Değişik bir ırk. Yaptığımız şey şu. Birer tane kulenin içinde bütün askerlerimiz hazır bir şekilde bekliyor ve savaş başladığı anda boştaki kulelere belirli sayıda askerler gönderiyoruz işte sürükle bırak tarzıyla. Bu şekilde de o kuleyi ele geçiriyoruz. O kuledeki asker sayımız eğer saldıran asker sayısından azsa kuleyi kaybediyoruz.
Doğru.
Burayı da sürekli beslemek gerekiyor yani hani o kuleyi işgal ettim, ele geçirdim. Artık benimdir izlenimi oluşturmuyor oyunda. Bu açıdan da oyun çok eğlenceli bir hale gelmiş ve bölümler ilerledikçe sıradan askerlerin yerine okçu askerler çıkıyor. Daha hızlı koşan askerler çıkıyor. Ne bileyim işte birebir savaşlarda daha hızlı ve daha güçlü hareket edebilen askerler çıkıyor. Böylece oyunun hani böyle sıkılma ya da oyunda ya bir kişinin oyundan sıkılma sürecinde bayağı bir uzatmışlar diyebiliriz. Yani kolay kolay sıkılacağınız bir oyun değil kesinlikle. Grafikler de çok güzel oyunun.
Evet,
İşte pinch to zoom tarzıyla yakınlaştırma uzaklaştırma yapabiliyoruz oyunda. Hı hı.
Yani yapımı üreten firmanın da ilk uygulaması bu. Hı hı. Android'e çıkarmışlar. Android'e özgü bir uygulama. Böyle güzel bir oyun Android'e çıkmış olması de güzel bir şey.
Kesinlikle güzel bir şey ve yani kesinlikle tavsiye ediyoruz. O Galcon tarzın işte iOS tarafındaki kullanıcılar bilecek bunu. Android tarafındakiler için Galaxy dediğimiz an mutlaka anlayacaklar. Hani bu oyunların, bu tarz oyunların grafik anlamında çok renklendirilmiş ve bir hikayeye katılmış hali diyebiliriz. Outfight'ın ardından sırada bilgisayarların özellikle grafikerlerin hani olmazsa olmazı Photoshop'un mobil versiyonu var.
Veya CV'leri hep yazılır böyle. Photoshop biliyorum
falan. Photoshop ne kadar biliyorsun işte hani biliyorum, açma kapatma biliyorum vesaire vesaire.
Biliyorlar işte.
Photoshop'un touch versiyonu var. Bu ya zaten bir süredir olan bir uygulamaydı ama özellikle dahil etme sebebimiz şu oldu. iPad mini için uyarlanmış bir hale getirildi.
Evet, değişik yani.
Evet, yani en büyük güncellemesi bu oldu aslında Photoshop Touch'ın. Ne yapıyoruz şimdi? Photoshop Touch dediğimiz zaman aklımıza zaten direkt Photoshop gelecek. Photoshop'u dokunmatik arayüzle eşleştirilmiş veya uyarlanmış bir versiyonu diyebiliriz. Hı-hı. Grafikerimiz Numan Çebi'ye de zaten hani uygulamayı bir denettik.
Yani hoşuna gitti.
Evet, hoşuna gitti.
Yani mesela özellikle fotoğraflarınız için hani editlemek için çok kolay bir uygulama diyor. Kendisi. Aynı zamanda bir sürü seçenek de var doğal olarak. Fakat hani böyle hani Photoshop'ta yaptığım her şeyi bunda da yapayım.
Ya da web design tarzı şeyler için biraz zor gibi görünüyor.
Yani evet,
ama
doğal olarak yani bir klavye mouse'un yerine yani tutması
kesinlikle
kolay
zor
değil.
Olacak. Geçtiğimiz hafta yayınladığımız Galaxy Note 10.1 incelemesinde de Photoshop Touch'a biraz yer vermiştim. Burada evet. Da Galaxy Note 10.1'in S Pen dediğimiz stylus kaleminin çok büyük bir avantajı oluyor bu
evet,
durumda.
Evet, onda mesela çünkü basınç sensörü falan da söz konusu.
Evet ve hani dokunmak yerine bir kalemle çizmek gerçekten hani böyle sanki bir deftere çiziyormuş izlenimi de yaşatıyor. Hani burada iPad tarafında uyumlu bir stylus kaleminiz olduğu zaman Photoshop Touch'la da çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Uygulama dediğimiz gibi hani web tasarımıyla alakalı çok dibine girilmiş işlemler yapamıyor. Hı hı. Ya da yapsanız bile ciddi anlamda zorluk çekeceksiniz veya zaman harcamanız gerekecek. Yani tecrübeyle sabit diyelim burada Numan Çevi'ye gerçekten teşekkür etmek gerekiyor bu verdiği
yani
bilgiler için.
Fotoğraflarınızı editlemek için birebir niçineceksiniz? Çünkü fotoğrafları eğer Photoshop'ta siz üzerinde oynamalar yapıyorsanız burada da yapabilirsiniz.
Zorlamayacaktır.
Evet.
Ve şey yani uygulamanın
ucuz değil yani mesela $10 bir fiyatı var. Adobe'nin zaten hangi programı ucuz?
Evet, tabii şimdi bir yandan da ona baktığımız zaman uygulamanın zaten hani direkt girip bir proje açmak yerine işte eğitim projeleri var. Bunlara da bakarak yapmak istediğin şeylerle alakalı nasıl yapılıyormuş şeklinde bir ön bilgi alabilirsiniz deyip hemen Arcus Quadron adlı çok değişik güzel bir uygulama oyunla devam edeceğiz. Oyun aslında biraz şey gibi. Önceden oynadığımız hani eski tip arcade shooter oyunlarının tepeden değil de cepheden hazırlanmış hali gibi.
Evet, siz bu uzay gemisini kontrol ediyorsunuz. Hı-hı. Üçüncü görüş açısından kontrol ediyorsunuz. Yani uzay gemisi arkasına duruyorsunuz açıkçası. Hafif biraz yukarıda. Bir sürü belirlenmiş önceden giden bir rotada gidiyor araç kendi kendine. Siz sadece işte sağa sola yukarı aşağı hareketler yaparak bombalardan işte engellerden falan sırılıyorsunuz ve otomatik olarak da ateş ediyor. Hani çok büyük bir kontrol şeyi yok gibi gözüküyor başlangıçta fakat oyun baktığın zaman oldukça zevkli. Hani çünkü gelen Unreal işte motoruyla hazırlanmış. Grafiksel olarak zaten süper. Hani
kesinlikle ki bazen eksiksiz yükleme sırasında böyle hani cihazın ben zorlanıyorum dediğini hisseder nitelikte bir yükleme ekranı falan geliyor.
Aynen. Ve cihazınızı işte ama geminize güncelleyebiliyorsunuz. İşte silahlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Çeşit çeşit görevler var. Sıkmıyor. Hani çok zor değil, çok kolay değil. Ortalama bir zorluk seviyesine ayarlanmış. Bence çok güzel bir uzay savaş oyunu olmuş.
Kesinlikle ve hani dediğim gibi o tepeden bakış açısında hazırlanmış olan arcade shooter oyunlarından sıkılmış olanlar için ama bu oyunlarda benim tarzım diyen kişiler için çok farklı bir lezzet olacak bu oyun. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Şimdilik sadece iOS tarafında var. Hı-hı. Android tarafına yakın zamanda gelir mi gelmez mi çok bir fikrim yok ama
şu oyun mesela kesinlikle dokunmatik arayüz yerine bir joystick gibi bir şey olsaymış oynaması çok çok daha zevkli
hareket
olur.
Hareket algılayıcı tarafında da aslında böyle biraz şey yapabilir ama zor tabii aslında. Çok zorlayacak hani yukarı aşağı sürekli.
Çok ani hareketler falan yapıyor.
Evet yani. Çok fazla manevra tarzı hareketler var yani sağa geçerken tablet de elinize kayarsa pek hoş bir görüntü oluşturmayacaktır. Bu haftanın son oyunu Dream Pixels olacak.
Evet
bir
oyun.
Tetris'imsi.
Yani
tersten Tetris. Hani tam
tersine Tetris evet. Yani Tetris biliyorsunuz hani dünya üzerinde herhalde en çok oynanan oyunlardan birisidir kendisi. Hı hı. Bu Dream Pixels'e bunu çok değişik bir şey yapmış. Yani Tetris'e ne yapıyorduk? Hani yukarıdan aşağı düşen blokları birleştirerek yok etmeye çalışıyorduk. Bu sefer ise yukarıdan blokları kopartarak
düşürmeye çalışıyoruz. Yani. Ve yine Tetris'teki alışık olduğumuz kare, L, işte Z,
aynı
düz
şekilde.
Çizgi tarzı şeyleri kullanıyoruz. Bu defa dediğin gibi o ekranın üst kısmında bütün bir parça var. Blok halinde bütün bir blok var ve mesela diyor ki kareyi buradan kopar diyor. Siz istediğiniz bir yerden kareyi seçebiliyorsunuz. Kareyi seçtikten sonra işte sürükle bırak veya kare için geçerli değil de mesela L harfi şeklinde çıkan o şeyi hem dikine hem yatay veya ters yüze bakmış şekilde uyarlayabiliyorsunuz ve
onu hareket ettirerek,
yani hareket ettirerek kopartıp gönderiyorsunuz şeyden.
Ne oluyor? En sonunda bazı parçacıklar havada asılı olarak kalıyorlar. Yani onlar daha ilginç bir şey olmuş mesela. Bunları nasıl yapıyoruz derseniz. Aşağı doğru düşüyorlar ya. Bazen mesela parçalar oradan işte havada asılı kalanlar nedeniyle yolları tıkanıyor. Yolları tıkandığı için de çıkamıyor. Hani böyle değişik bir olay.
Evet yani şey rastgele oyunda böyle onu koparayım bunu koparayım vesaire vesaire bir şeyler dediğiniz zaman oyunun hani bitişine yakın ki verdiği etki de çok güzel. Böyle ekran böyle beyazlaşıyor.
Zamanla böyle göremiyorsunuz.
Zamanla göremiyorsunuz. Bir ses geliyor böyle bir uğultu gibi.
Bir su sesi herhalde.
Su sesi gibi. Değişik bir ses geliyor ve ekran tamamen bembeyaz olup oyunu bitirmiş oluyor. Yani game over olmuş oluyor. Bitirmişten
yani,
kastım
bölüm bitme
değil de.
Mükemmel bir oyun baktığınız zaman.
Tetris evet çok güzel bir oyundu ama hani böyle dokunmatik ekranda biraz zorlayabiliyordu Tetris.
Yani Tetris'in çok güzel versiyonları da var dokunmatik ekran için. Ama Dream Pixels
çok daha değişik, güzel çok kesinlikle bence. Çok daha değişik olmuş. Bu haftanın son oyunu olan Dream Pixels'te zaten şimdilik sadece iOS tarafında var. Ve özellikle bu oyunun iPad ve oynanması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani iPhone'da yani iPhone 5 değilse iPhone 4 ve 4'ün ekran boyutu biraz küçük kalacağı için çok keyif vermeyebilir diye düşünüyorum. Bu oyunu da özellikle iPad kullanıcılarına kesinlikle tavsiye edelim ve 32. bölümün sonuna gelelim. Bu videomuzda, bu bölümümüzde sizler için birbirinden farklı bir oyun ve uygulamaları tanıtmaya çalıştık. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
Hoşça kalın.